Teşekkürler.
Teşekkürler. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için...
Hayatın Sesleri. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. İşte yine sizlerle birlikteyiz söz verdiğimiz üzere. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Bugün de yine sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de dahil olun programımıza. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon biliyorsunuz ama biz yine de hatırlatmak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz 14.55'e dek. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Buradan da bize her zaman ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da aradığınızda Hayatın Sesleri olarak bizleri bulmanız mümkün. Evet, Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizde işte şimdi ilk müziğimizi dinliyoruz. 15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştıralım. Psikolog Sayın Sakine Aykanat bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün konuşmak ne kadar önemliyse dinlemek de bir o kadar önemli diyeceğiz. Evet. Çünkü iletişim kurmanın aslında en önemli aracı konuşmak kadar dinlemek.
Çünkü o zaman diyalog oluyor.
Evet.
Sadece konuştuğumuzda monolog oluyor.
Evet. Ama işte bunu ne kadar becerebiliyoruz? Becerebiliyor muyuz? Sıkıntı burada galiba değil mi birazcık?
Aslında iletişim kurmak, konuşmak, dinlemek sosyal becerimizle ilgili, sosyal ve toplumsal becerimizle ilgili. Biz ülkece birazcık sosyal anlamda geride olduğumuz için sıkıntılarımız hep iletişim ağırlıklı oluyor. İş yerindeki, evdeki, çocuklarla tüm iletişim sorunlarımız var. Hep önce iletişim sorunlarımız
bu
var.
Bu dinlememekten kaynaklanıyor.
Bu doğru iletişim kuramamaktan kaynaklanıyor. Çünkü bence dinlememek, şöyle, biz kendimizi de dinlemiyoruz. Kendi duygularımızı yok sayıyoruz, kendi ihtiyaçlarımızı yok sayıyoruz. O zaman kendisini dinlemeyen, kendisine önem vermeyen birisi bilmediği bir şeyi nasıl karşısındakine yansıtabilsin ki?
Peki öğrenilebilir bir şey midir?
Tabii ki öğrenilebilir bir şey. Bu aslında, şöyle söyleyeyim, kendimizi tanımakla ve benlik algısı dediğimiz, benlik saygısı dediğimiz, kendimizi sevmek, kendimize değer vermekle ilgili bir şey. Ve bu temelde çocukluktan başlıyor ama 7-8 yaşlarında oturan bir şey. Buralarda bizim ülkemizde ne yazık ki eksiklikler var. Öyle olunca da kendini değersiz bulan kişi karşıdakini ne kadar değerli bulabilir ki? Çünkü ben de insanım, siz de insansınız.
Evet.
Ben ne kadar değerliysem siz o kadar değerlisiniz. Ben ne kadar konuşmaya önemsiyorsam, kendimle konuşma ve kendimi anlamayı önemsiyorsam o kadar sizi önemsiyorum.
Çünkü çocuklarımızı dinlemeden büyüttük belki. Dinlenilmeden büyütüldük belki.
Tabii
biraz
ki
da ondan şöyle kaynaklanıyor. Bilmiyoruz çünkü onun nasıl bir şey olduğunu.
Örneğin çocuk sorun yaratıyor. Bu her alanda. Evde de, okulda da bunların yaşandığını gözlemliyorum. Hemen çocuğun dikkatini başka bir yöne çekiyoruz. Evet, bu yöntemlerden birisi. Dikkatini tabii ki çekelim ama önce evet seni anlıyorum. Senin duygunu paylaşıyorum. Sen önemlisin ve değerlisin mesajını verdikten sonra dikkatini başka yere çekelim.
Evet.
Ama biz onu hiç yapmıyoruz. Hadi gel şunu yapalım. Hadi bak burada da bu varmış.
Duymuyoruz.
Evet.
Gibi.
Senin duygun ve senin şu andaki davranışların benim için önemsiz mesajı verip biz o anda sadece kendimizi rahatlatıyoruz.
Peki dinlediğimizi belli etmek için onay kelimeleri kullanmamız gerekir mi?
Seni anlıyorum. Seni bu çok üzmüş. Etkin dinleme dediğimiz şey.
Evet.
Örneğin karşınızdaki kişi anlatıyor. Belli ki çok üzülmüş. Bizim söyledim, ay bu da dert mi ya? Kim bilir kimin ne derdi var? Evet, benim için dert olmayabilir. Kim bilir kimlerin ne kadar büyük dertleri olabilir ama onun için
dert.
O anda dert. Evet, onun tek ihtiyacı var. Seninle paylaşıyorsa, seni önemsediği için seninle paylaşıyor. O zaman senin de onu önemsemeni bekliyor. Yani birazcık. Birisi bizimle bir şey paylaşıyorsa, bu benden ne bekliyor? Eğer dinlemeye hazır değilsek, ya sana yardımcı olmak isterdim ama inan benim ruh halim hiç seni dinlemeye uygun değil deyip dürüstçe de yapabiliriz bunu.
Evet.
Ama biz deyip geçiyoruz.
Çoğu zaman da sessiz kalıyoruz. Sessiz kalmak dinlemekten öte bir şey galiba. Yani, dinliyor gibi görünmek belki de.
Yani. Çok derin bir şey. Bazen sessiz kaldığınızda yararlı olabilir. Bazen de sessiz kaldığınızda olmayabilir. Karşıdakinin hissettiği şey, karşıdakinin algısı çok önemli. Eğer o bizden karşılık bekliyorsa sessiz kalmamız duyarsızlaşma olarak algılanabilir.
Evet.
Ama sadece kendi duygularını ifade edip rahatlama ihtiyacı varsa sessiz kalmamız onun için büyük bir nimettir.
Evet, evet doğru. Şimdi tabii çok farklı tip dinleyiciler var. Kafası karışık dinleyiciler, evet. İşte böyle sessiz kalıp dinleyenler, evet. Sabırsız dinleyiciler, evet. Pasif dinleyiciler, pozitif dinleyiciler.
Evet.
Daha da belki örneklendirebiliriz
ki,
değil mi?
Dinleyici karşıdakinin ihtiyacının ne olduğunu anlayarak dinlediğinde o zaman dinleyici iletişim olur.
Evet. Evet.
Yani bu kişi benimle ne adına iletişim kurmaya çalışıyor? Yani biraz önce dediğim gibi susmamı mı bekliyor? Akıl vermemi mi bekliyor? Ne bekliyor? Ya da sadece onaylanmayı mı bekliyor? Hı hı. Onu da yapabiliriz. Hı hı. Yani bunları anlattım. Seni onaylamamı bekliyorsun. Bunu onun ihtiyacını yine anlayıp ama bu benim için onaylanacak bir şey değil deyip arkasından fikrimizi söylememiz gerekiyor. Her seferinde karşımızdakinin sen önemlisin ve değerlisini, ihtiyacını anlıyorum, seni önemsiyorum. Çünkü ben kendimi de önemseyen bir insanım.
Anlaşıldım duygusunu karşıya, evet, veriyorsanız. Dinlemişsinizdir. Kesinlikle. Ya da iyi bir dinleyicisinizdir diyebiliriz o zaman,
evet,
bu durumda.
Biz bunu çocuk ve ebeveyn ilişkisinde çok görüyoruz. Eğer çocuk bir sorun yaşadıysa, çocukla anne ya da baba bir sorun yaşıyorsa ve anne baba senin duygularını anladım ifadesi kullanmasa bile mesajı o yöndeyse sorun anında bitiyor. İleti gitmiştir diyor.
Evet.
Mesaj iletildi diyor ve çocuk orada duruyor. İnsanda da öyle. En çok kadın erkek ilişkisinde de. Örneğin kadın konuşmak istiyor. Sadece karşıdaki erkeğin onu dinlemesini bekliyor. Akıl istemiyor ki. Ama erkek akıl vermeye kalktığında kadın diyor ki anlaşılmıyorum.
Biraz da empati kurmak gerekiyor, evet, galiba değil mi? Karşımızdakini anlamak için.
Zaten empati de iletişimin başka, evet, bir şeyi. Empati, sorumluluk almak, bunların hepsi akranlarınızla doğru iletişim kurmak. Bunların hepsi sosyal becerilerin içinde olan şeyler zaten.
Evet, onun dünyasından bakmaya çalışmak gerekiyor mutlaka.
Tabii ki. Sosyal, yani toplumun içinde bunu yaratabiliyorsak zaten iletişimde de sıkıntı olmuyor.
Hı hı. O duyguyu anlamamız gerekiyor. Kesin. Duyguyu anlamak önemli,
evet,
olan.
Sadece duyguyu.
Evet.
Duyguyu anla ve bırak.
Evet, peki işte bunu nasıl geliştirelim? Dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Önce kendimizin duygularını anlayalım. Kızgın mıyım? Neşeli miyim? Çünkü biz bazen ne hissediyorsun dediğimizde bile düşüncelerimizi söylemeye başlıyoruz. Hislerimize odaklanmıyoruz. Çünkü çoğu zaman hislerimizden korkuyoruz. Onları ifade etmekten korkuyoruz. Karşılık almaktan, yargılanmaktan korkuyoruz. Eğer kendimizi yargılamadan duygularımızı kendimize açıklıkla ifade edebiliyorsak, o zaman inanın karşıdakini çok daha kolay yargılamadan dinleyebiliyoruz.
Yine bunun altında iletişim yatıyor galiba.
Tabii ki,
değil
hep
mi?
İletişim. Hı-hı. Ama önce kendimizle iletişim, evet, yatıyor. Örneğin ben korkularımla yüzleşemiyorsam eğer, karşımdaki insan korkularını anlattığında hemen şunu, canım bunda korkulacak ne var? Çünkü ona yüzleş dediğimde kendim de yüzleşeceğim.
Evet.
Ya da mutlu olmaktan korkuyorsan, bir mutluluktan sonra bir mutsuzluğun geleceğine dair bir yanlış bir inanç geliştirmişsen, insanların mutluluğundan rahatsız oluyorum. Çünkü o mutlu olduğu anı getirdiğinde tedirgin oluyorum. Hemen onun mutluluğunu kesici şekilde iletişim kuruyorum. Ama şu da var, niye bu kadar çabuk mutlu oldun deyip, yani her şey aslında,
evet,
kendimizle iletişim, hı-hı, ve karşımıza yansıtmakla ilgili.
Evet. Bu kadınlarda ve erkeklerde daha farklı diyebilir miyiz? Örneğin kadınlar çok daha iyi bir dinleyicidir erkeklere göre diyebilir miyiz?
Yok, bu bence bir iletişim becerisine bağlı bir şey. Hı-hı. İnsanın yapısıyla ilgili, önemsemekle ilgili, karşısındakinin duygusuna önem vermekle ilgili. Dediğim gibi önce kendisine ne kadar önem veriyor.
Evet.
Yani zaten kendi duygularına kapalı bir insansa, bir erkek olarak düşünelim. Eşinin duygularını nasıl açık yüreklilikle dinleyecek ki?
Evet. Erkek kadın fark etmez tabii bu ki. Anlamda diyorsunuz.
Tabii ki.
Evet.
Aynı şekilde öğrenci öğretmen de fark etmez. Hı hı. Öğretmen düşünün, kendi duygularını yok sayan bir öğretmen, ketum bir öğretmen. Yani kendiyle çok barışık değil. Çocukları nasıl doğru iletişim kuracak ki? O çocuklara da kendileriyle barışık olmamayı öğretebiliyor ancak.
Evet. Dolayısıyla bazı derslerin sevilmemesinin sebeplerinden biri de olabiliyor bu anlamda.
Kesinlikle.
Baktığımızda, değil mi?
Öğretmen beni hiç anlamadı diyor.
Evet.
Anlamadı diyor. Ben orada diyor aslında şunu demek istemiştim diyor ama o bana kızdı diyor.
Evet.
Çünkü öğretmen onu anlamaya çalışmadı. Çünkü öğretmenin öyle bir derdi yok.
Evet. Tüm ilişkilerde de geçerli tabii ki,
tabii ki
bu.
Ama insanla direkt iletişim kuruyorsak, benim mesleğim gibi, öğretmenlik gibi, askerlik gibi, doktorluk gibi direkt insanla ilgileniyorsak mutlaka hepimizin iletişim becerileriyle ilgili donanımlı olmamız gerekiyor.
Evet. Tabii bu bilgi ve birikim de gerektiriyor. Bilgi ve birikimi de öne çıkarıyor
tabii
dinlemek.
Ki, tabii ki. Eğitim, her şeyin başı eğitim, eğitim diyoruz.
Evet, evet.
Ama en güzel yönlerden birisi de şu, kişisel almamak. Ne olursa olsun. Kişisel almamak. Örneğin yolda gidiyoruz, birisi bize çarptı. Onu kişisel alırsak çok öfkeleniriz. Kişisel almazsak ya çok dalgındı galiba deriz.
Evet.
Ama kişisel aldığımda görmüyor musun, önüne baksana deyip hemen bir tepkisellikle yansıtabiliriz.
Ki son zamanlarda hemen herkes bu şekilde zaten davranıyor. Burada kendimizi tanımamamızdan geliyor herhalde.
Çünkü kendimizle iletişimi kopardık.
İletişimi, evet.
Yüzleşmeyi unuttuk.
Evet.
Kendimizi sevmeyi unuttuk. Yani birazcık daha hayatın içinde, doğanın içinde birazcık cıvıl cıvıl olmak gerekiyor artık.
Evet. Evet, şimdi konuşmakla anlaşabiliriz ama dinleyerek de bir o kadar uzlaşı sağlayabiliriz, anlaşabiliriz,
hiçbir
iletişimi
şey
güçlendirebiliriz galiba, değil mi?
Hiçbir şey yapmadan sadece dinleyerek geçen terapiler var.
Yararlı çünkü, olan değil mi
tabii
hastalara?
Tabii ki, çünkü konuştukça biz kendimizle ilgili, bakın ben konuştuğumda karşımdakinin de değişebilme olasılığı çok yüksek. O konuştuğunda da konuşurken farkındalıkla sadece benim yüz mimiklerim ya da onu seni bütün kalbimle dinliyorum. Bütün
evet.
Yüreğim seninle birlikte, bütün ruhum seninle birlikte. Orada o bile yüreğini açmasına yol açıyor ve yüreğini açtıkça da şimdi fark ettim diyor. Şimdi fark ettim diyor. Ve onun için bazen arkadaşımıza gideriz, bir 10-15 dakika sohbet ederiz. Ne kadar iyi geldi
i̇yi
deriz
geldi,
değil mi?
Evet, evet.
Ay
gerçekten
sanki
öyle.
Bütün gün, bu hafta çok kötüydüm, bu 10 dakikalık sohbet bana çok iyi geldi de, deriz. İşte budur.
Evet. Şimdi o zaman şöyle tamamlayabiliriz herhalde. Hı-hı. Konuşmazsak anlaşamayız ama dinleyerek de duygularını öğrenebiliriz,
evet,
iletişimimizi
bazen
güçlendirebiliriz.
Bazen dinlemek çok kıymetli, bazen de konuşmak çok kıymetli.
Evet, bu aradaki farkı çok iyi ayırt etmek evet. gerekiyor galiba.
Yani.
Onay cümleleriyle belki karşıdakini
yani,
dinleyerek, önce kendimizden
okur
başlayarak.
Okur yazarsak eğer, iletişimle ilgili o kadar güzel kitaplar var ki, o kadar güzel şeyler var ki ama yüreğin açıksa ve insanları eğer yargılamadan sadece bakıp, dinleyip, anlamaya çalışmak bile, hiç kitap okumasanız bile yeterli. Yargılamadan.
Evet.
Sadece dinlemek.
Evet,
evet bu seni çok etkilemiş.
Onun dünyasından
evet,
da bakmaya çalışarak.
Evet, evet. Bu seni çok etkilemiş. Yeterli, onun için yeterli. O sadece nasıl etkilendiğini anlatmaya çalışıyor ve onaylanma ihtiyacı var.
Evet. Biz de
o
onun
zaman,
nasıl etkilendiğini anlamış.
Evet, çocuk için de aynı şey.
Evet.
Çocuk bir şey anlatıyor. Evet yavrum, bu seni çok üzmüş. Evet, bu beni çok üzdü. Şimdi ben ne yapacağım? Peki ne yapalım şimdi dediğinizde hemen problem çözmeye geçiyorsunuz zaten. Arkadaşımız için de evet bu seni çok üzmüş ya da bu seni çok etkilemiş ya da bu seni çok mutlu etmiş. Peki mutlu ettiyse bunun devamını sağlamak için ne yapabilirsin? Üzdüyse de şimdi ne yapabiliriz? İki tane cümle bakın.
Bu kadar.
Bu kadar.
Evet. Aslında bu kadar kolay bir şeyi biz ne yazık ki beceremiyoruz. Ama bunu öğrenmenin yollarını da konuştuk, dinleyicilerimizle paylaştık.
Yüreğimizi açtığımızda her şey mükemmel oluyor zaten.
Oluyor. Çok teşekkür ediyoruz bugün için de geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Bu bilgileri dinleyicilerimizle bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun.
Yüreğe açık iletişimler ediyorum.
Ne güzel, teşekkür ediyoruz. Biz de katılıyoruz bu güzel dileklere. Psikolog Sayın Sakin Aykanat'la birlikteydik Hayatın Sesleri'nde. Yeniden müziğe dönüyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu'ndan dinlediğimiz bir küçücük bölümle başladık. Hayatın Sesleri'nin bu bölümüne. Şimdi bu güzel koronun kurucusu, müzisyen, şimdi bahsedeceğimiz projenin mimarı, şef Sayın Ramin Farhangnia telefon hattımızda. Efendim, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, o güzel çocukların Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu'ndan dinlettiğimiz bir parçayla başladık bu bölümümüze. Şimdi bize birazcık kendinizden söz eder misiniz? Siz Bodrum'da yaşıyorsunuz ve İnsanca Yaşam Derneği öncülüğünde bir koro kurdunuz.
Evet.
Bize birazcık bundan söz eder misiniz lütfen? Ne zaman kuruldu koro, amaçlarınız, hedefleriniz doğrultusunda neler yaptınız?
Evet, ilk başta değerli dinleyicilerimize de buradan sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Savaşlar ve göçler hayatımızı alt üst ederken ben müzikle ve sanatla hayatta kaldım. Biliyorum göç çocuklara derin bir yara ve acılar açıyor. Bunu kendimden biliyorum. Çocuklar evini, sokağını, oyun arkadaşlarını ve kendi dilinde şarkıları özlüyorlar. Buna inanıyorum ki sanat ve müzik herkesi iyileştirir. Biz Bodrum'da Haziran ayından 3 aylık bir çalışma yaptık. Yetenekli ve imkanları zayıf olan göçmen çocuklarını.
Kimler var bu göçmen çocuklar arasında? Hangi ülkelerden çocuklar var?
Evet, Bodrum'da yaşayan doğudan ve batıdan gelen göçmen çocuklar var. Mesela batıdan, Hollanda'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan var. Suriyeli çocuğumuz var. Ve birçok ülkeden çocuklarımızı bu koroya aldık.
Çocukların yaş aralıkları nedir efendim?
Evet.
Hangi yaşlarda?
7 yaştan başlıyor, 14 yaşına kadar çocuklarımız var. Ama biz bu projeyi 6 ve 16 yaş arası düşünmüştük. Ama şu an koromuzda 7 yaştan 14 yaş arasında çocuklarımız var.
Kaç çocuk var koroda?
21 çocuğumuz var koroda. Biz 10 farklı dilde çocuklara repertuar hazırladık. Barış ve dostluk şarkılarını, özellikle teması olan o şarkıları seçtik. Ve çocuklarımız çok istekli, çok yetenekli. İlk konserimizde biz Bodrum'da Oasis Kültür Merkezi'nde icra ettik ve çok başarılıydılar. Çok alkış aldılar izleyici ve dinleyicilerden. İnşallah bu koromuzu düşünüyorum ki Türkiye'nin birçok şehirlerinde ve yurt dışı konserlere çıkartmayı düşünüyorum. Büyük orkestra kurup senfoni orkestrayla ve dünyanın birçok çocuk korolarıyla buluşup ve ortak bir büyük konseri hayal ediyorum, düşünüyorum. Bunun için de bu koroyu devam ettirmek için gerçekten bu çocuklara bir yerlerden destek olmak lazım. Sponsorlar olmak lazım bu çocukları yurt dışına götürmek için.
Belki yurt dışından şu anda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz vardır. Onlar sizi oralara davet edebilirler çocuklarla birlikte. Oralarda da bu konserleri verme imkanı bulabilirsiniz. Çünkü hedefleriniz gerçekten çok büyük ve çok güzel. Peki çocuklar neler hissettiler ilk konserden sonra?
Evet, konserde biraz heyecan var. O çok normal.
evet, ama elbette.
Gerçekten o izleyiciler ve dinleyiciler ki konser salonuna gelmiştiler, onları ayakta alkışladılar ve o alkışlar onları o kadar mutlu etti ve konser sonrası bana geldiler, sarıldılar ve o sevinçlerini gösterdiler ve gerçekten çok güzel bir anlar geçirdik. Çok güzel bir konserleri oldu.
Tabii çok çalışmalarınız başarılı. Devam edecek bundan sonra da.
Evet, evet. İnşallah biz şimdi okullar başlandı. Ama haftada bir veya iki gün hafta sonları bu çalışmalara devam edeceğiz. Yeni repertuarlar, farklı diller de şarkılar hazırlatacağız.
Belki yeni çocukların katılımıyla koro daha da büyüyecek.
Tabii tabii. Şimdi sosyal medyadan ve hatta televizyon kanallarda bu haber yayındı. Bodrum'da çok aileler bu konseri izlediler ve çocuklarını bu koroya katmak istiyorlar. Ama belki ben bir iki sınıf açacağım. Yeni gelenler ve eskiden gelenler çalışmaları yapılacak. Ama sonuçta bunları bir araya getirip ve birleştireceğiz. Ve amacım büyük bir koro kurmak, rengarenk göçmen çocukları, her ülkenin çocuklarından istiyorum bu koroda olsun.
Ne güzel, Ankara'ya yolunuz düşerse o rengarenk göçmen çocuklar korosuyla sizi stüdyomuzda da ağırlamak isteriz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz efendim, çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum, çok teşekkürler, sağ olun.
Siz de sağ olun. Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu'nun kurucu şefi Sayın Ramin Farhangnia telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda. Asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor. Bekleme, dönemem, dönemem belki de hasretin bir ince güz yarası. Beni neden sevmedin olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda. Asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaptım da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. Ne olur bir şey sor. darbalama olmuyor. Ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık aşımı duvarda. Asılı resmiyle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktım da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim.
Sözcükler.
Köşemizde her zaman olduğu gibi dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhabalar.
Geldiniz diyoruz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün ilk spor dergilerine bakacağız.
Evet.
Türkiye'deki. Şimdiye baktığımızda tabii ki o ilk zamanlar nasılmış, bir mukayese edelim bakalım. Türk basınında ve Türkiye'de.
Aslında özellikle paylaşmak istedim çünkü benim için de ilginç bir konuydu. Türkiye'de ilk spor, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Osmanlı döneminde başlıyor zaten sporla ilgilenme hali. Fakat düşündüğümüzden çok çok geç. Örneğin Osmanlı döneminde gazete ve dergilerde spor haberleri yer almıyor. Mahalleli ya da semtli sporla ilgileniyorsa kendi şahsen ilgileniyor. Bunun bir haber değeri olduğu hiç düşünülmemiş uzun yıllar. İlk spora dair yazı 1891 yılında Servet Fünun'da. O da Paris'ten bir yazı ve eskrim sporunu anlatıyor. Arkasından ilk kapsamlı spor yazısı 1895'te yeni bir müsabaka türü, bisiklet ve at yarışları üzerine bir yazı. Dolayısıyla spor ilginç bir konu başlığı olursa yer almış. Ta ki ikinci meşrutiyete kadar. Benim için ilginç olanı buydu işte. 1908 ilk defa müstakil spor mecmualarının çıktığı dönem.
Çıktığı yıllar, evet.
Fakat çok mücadele etmişler. Futbol meraklıları için ilginç olabilir. İlk dergiler, spor mecmuaları ilgisizlik dolayısıyla kapanmış. Çünkü futbol çok yabancı. Hatta ilk meşrutiyetten sonra çıkan ilk dergi futbol adını taşıyan, o kadar yabancı ki futbol terimlerine Türkçe karşılıklar bulmak üzere okuyucuları arasında yarışma düzenlemiş.
Dergi. Belki o yarışmalar için alındı.
Onun için bile alınamamış. İlk futbol dergisi 7 sayı çıktıktan sonra ilgisizlik dolayısıyla kapanmış. Yani futbol o kadar az ilgiyi görmüş ki kapatmak durumunda kalmışlar dergiyi. Dolayısıyla da ilk mesela futbol terimlerine Türkçe karşılık bulma yarışmasına hediye olarak 6 aylık abonelik teklif ederken çok kısa bir süre sonunda kapatmak durumunda kalmışlar.
Şimdi olsa öyle bir yarışma yani inanılmaz tabii.
Şu anda katılım zaten olur. Artık çok detay konuşuluyor. Hı-hı. Benzer isimli çok 60'larda çıkan bir dergi daha var futbol adında. Onun foto maç özellikle onun kardeşi. Onların da şöyle bir özelliği var. O dönemde televizyon yayınları olmadığı için, naklen televizyon maçı yayınlanamadığı için radyodan takip ediliyor. Hemen ertesi gün fotoroman şeklinde futbol maçı dergide yer alıyor.
Aha.
Ve okuyucu fotoroman şeklinde bir gün önce radyodan dinlemiş olduğu maçı takip ediyor resimlerinden. Bu o kadar etkili olmuş ki rekorlar, satış rekorları kırmış. Hmm. Dergi kapandığı hafta 100 bin talep almış tiraj olarak. Yani şu anda bizim belki hayal etmekte güçlük çektiğimiz bir dönem ama henüz hani 1800'leri geçtim, 1960'larda bile dergi, spor dergisi özellikle futbol özelinde birebir takip edilen,
ve maçın izlendiği yermiş. Dinlendiği yer, radyo, izlendiği yer, dergi. Yine dönecek olursam önemli şeylerden biri. Meşrutiyet Türk basın hayatında önemli bir dönüm noktası. Çünkü yeni türlerin tamamı giriyor. Ve o dönem birçok gazete, bugün bizim gazetelerde gördüğümüz spor sayfalarına başlıyor hemen mecmualardan sonra. Onlar içerisinde ilginç...
Peki sadece futbol mu var?
Sadece futbol yok. Zaten ilginç olanlardan bir tanesi Şaşaşa dergisi. Hmm. Şaşaşa aslında kulüp dergileri içinde adı yer alan bir gazete. Çünkü ilk başta Özgür olarak başlamış. Ben hemen sayfamı çevirip bakacağım. Tarihini yanlış söylemek istemem. 22 Nisan 1926. Şaşaşa ilk sayısında voleyboldan bahsediyor ve voleybolcu bir hanımın, sporcunun, Zekiye Faruki Hanım'ın fotoğrafı var ilk sayfasında ve daha bizim ilk nitelikli spor dergilerimizde sadece spor türlerinin çeşitliliği değil, örneğin işte kürek gibi, atıcılık gibi sporların yer almasının yanı sıra o dönemde çok da belki benim zannımdır ama çok da beklemediğim bir şey. Bayan sporcuların, kadın sporcuların da hem başarılarıyla hem de resimleriyle dergide, gazetede yer alması.
Hangi spor dalındalarmış ki bayan sporcular?
Kadın voleybol takımı var. Ayrıca kız muallim mektebinin voleybol takımı üzerine bir haber ve sporcularından çalıştırıcısının fotoğrafı var. Güzel olan şey bu derginin, Şaşaşa'nın bir de renk getirmesi. Çünkü Şaşaşa şimdi işte bundan sonrası futbol meraklıları için ilginç olabilir. Galatasaray tarafından finanse edilmeye başlanıyor ve Galatasaray takımının dergisi olmaya başlıyor. Ve Galatasaray'ın renkleriyle eski yazı gayın, yani G ve sin, S harfleri renkli olarak basılıyor dergiye.
Evet.
Ve bu Galatasaray'ın hem takım olarak duruşunu, hem işte diğer taraftarlara karşı takımın özgünlüğünü ortaya koymak için önemli bir duruş olarak görülüyor. Ve hemen arkasından kulüp dergilerinin, daha doğrusu kulüplerin kendi dergileri üzerinden rekabetleri başlıyor.
Evet.
Bugün de köşe yazarları için belki böyle bir şey söylenebilir ama öylesine bir rekabet başlamış ki Şaşaşa Galatasaray'ın, hemen arkasından Fener dergisi var. Kimin olduğunu tahmin edebiliriz.
Evet.
Fener dergisi sonradan çoğalmış. Öz Fenerbahçe ve Sarı Lacivert dergilerini de beraberinde getirmiş. 40'lı yıllara kadar devam ediyor. Kırmızı Beyaz var. Birazcık daha üst bir ortaklıktan futbol takımlarına bakan. Yine Galatasaray Spor gazetesi var. Galatasaray Spor mecmuası var. Tekrar tekrar yeni Kırmızı Beyaz gibi adlandırmaları var. Ve Beşiktaş'ın hem Beşiktaş hem de Kara Kartallar olarak çıkardığı dergileri var. Bu dergilerin tirajları, örneğin o haftaki satışları birbirlerine rekabet oluşturmuş. Örneğin işte Galatasaray şu kadar sattı, olmadı işte Fener bu kadar sattı, Kara Kartallar bu kadar sattı diyerek. Ben elimdeki bilgiyi tekrarlayayım. Hani takımlar arasında insan tereddütlü konuşuyor ama Fenerbahçe, evet, Fener taraftarları her zaman tirajları yükseltmek konusunda diğer takımlara ağır basmışlar.
Basmışlar. Ama nereden bakarsak bakalım yine futbol var en başta.
Evet, evet.
Şimdi olduğu gibi.
Futbol çok hızlı ilerliyor. Hatta şöyle düşünebilirsiniz. İlk dergilerin 1895'te çıktığını düşünürseniz 1908 çok yakın bir tarih.
Evet.
1895'teki ilk yazılarda adı anılmayan, 1908'de adına dergi çıkarılan ama tutmayan, hı hı, 1922'de Şaşaşa'yı çıkarabiliyor. Yani 1908 ile 1922 arasında hemen hatırlatmak gerekir. Dünya Savaşı gibi işte ülkeyi baştan başa salgın gibi kapsayan yığınla, işte felaketin, dehşetin yaşandığı bir dönemde futbol sadece etkili olmakla kalmamış, insanlar tarafından da tercih edilen bir şeye dönüşmüş. Şaşaşa ilk dergi bu anlamda. Ve Şaşaşa'nın da bir özelliği daha var. Değişik aslında bir kulüp duruşunu da gösteriyor. Bugünlerde artık kulüp hani daha çok yine futbol üzerinden anılıyor, hı hı, ama bir spor kulübü olmanın koşullarından biri bütün spor dallarına hizmet edebilecek yetkinlikte. Hem teknik imkanların mekan gibi ya da çalıştırıcı gibi, hem de seyircisiyle buluşmasını sağlayacak işte halkla ilişkiler kısmını, hı hı, yapabiliyor olması gerek. Şaşaşa bunu tek başına yapmış. Ve bu yüzden de çok önemli. Şaşaşa'nın yarattığı etki diğer dergileri beraberinde getirmiş, ama hemen yine söylemek gerek, Fener dergisi o kadar baskın çıkmış ki Şaşaşa bir müddet sonra yayın hayatına son vermek zorunda kalmış Fener'in baskısıyla.
Evet.
Yani hani futbol maçlarındaki o rekabet, takımlar arasındaki, taraftarlar arasındaki o biz daha iyiyiz duruşu
dergiye de
dergi yansımış. Üzerinden, kulüp dergileri üzerinden yürütülmüş. Ve ne kadar çok taraftar varsa o kadar etkili olabilmişler. Yazarlar da önemli. Çünkü işte Burhan Felek gibi, belki hemen söylememiz lazım, Ali Samiyen gibi kişilerin desteği olmasa böyle bir şey oluşamaz. Hı hı. Ali Samiyen'in bir de idman terbiyesi üzerine bir dergisi var. O da hiç futboldan bahsetmeyen, ilginçtir. Hiç futboldan bahsetmeyen ve temelde sağlıklı beslenme. Bugünkü aslında sağlık dergilerinin dengesi olabilecek. Hı. İşte belki bugüne yorarsak, örneğin işte evde yapabileceğiniz sağlık hareketleri ya da işte yoga ya da benzeri şeylerden bahsedebilen, disiplinlerden bahsedebilen dergilere benzetebiliriz. Herhangi bir spor dalına eğilmektense sağlıklı yaşamak, yani beden terbiyesi üzerine bir, hı hı, mecmua uzun zaman devam etmiş. Devam etme sebeplerinden biri olarak o dergi için şöyle bir yorum var. Kadınlara da hitap ettiği söyleniyor. Çünkü hani o tarz,
evet,
daha kabul edilebilir olmuş. Dolayısıyla o daha nasıl sağlıklı yaşanır ve spor insanı sağlıklı yaşamasını sağlara ilişkin bir dergi. Tekrar söyleyelim, 1900'ler, 1920'ler, 25'lere kadar devam eden bir süreç bu.
İnce bir dergidir herhalde, değil mi?
Şöyle, çoğu 4 sayfalık ya da 6 sayfalık. Hı hı. Bazıları çok artabiliyor, işte o fotomaça kadar artış gösterebilmiş. Mesela 12 sayfalık, 16 sayfalık olanları da var. Renkli olanları çok makbul. Ne kadar renkliyse o kadar talep görüyor. Ve ne kadar talep görüyorsa o kadar uzun ömürlü oluyor. Hı hı. Ama giderek futbola odaklanmış. Yani 1960'larda, daha da erken 1940'larda artık Türkiye'de spor futbol olmuş.
Evet. Yine de şimdi olduğu gibi.
Yine de mesela basketbol daha sonra, o yıllarda biraz voleybol var. Voleybol takımları, özellikle bu okulların, örneğin Amerikan kolejleri var, 9 yıllık okullar onlar ve çok uzun, kız liseleri çok uzun bir süre eğitim verdikleri için işte normal liseden çok daha geç mezun ediyorlar öğrencilerini. Dolayısıyla o okulların öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan takımlar çok daha cazip olmuş. Basketbol çok sonra Türkiye'de daha popüler bir spor haline gelmiş, ama bugün olduğu gibi 40'lardan beri hep futbol. İnci. Ama yine de benim için ilginç tarafını söylemem gerekir. İlk başlarda hiç talep görmediği gibi iflasla sonuçlanan büyük girişimler, hayali girişimler olarak görülmüş futbol dergileri. Demek ki çağ bize yenilikler getiriyor.
E-spor dergisine kadar geldik.
Evet, ben bugün mesela ilgi görmeyerek kapanan kimi web sayfalarını diyelim bugün, evet, için, ya da blogları böyle değerlendirebiliyorum. Belki zaman uzun olabilir, ama tıpkı futbolda olduğu gibi belki bir dönemin incileri şu anda bizim gözümüzün önünde, ama yeterince görmüyor olabiliriz. Futbol bunun iyi bir örneği.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel yine bizi bir ilkle tanıştırdınız dinleyicilerimizi.
Ben
yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteydik Sihirli Sözcükler bölümümüzde. Ve bu bölümle işte bugünün de sonuna geldik. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Cam.